Ayrım 19.
Nesnel olmak bütün teorileri reddetmek demek değildir. Toplumsal gelişmenin süreçlerine uygun bir teoriyle yetinmektir. Bu uygunluk ancak toplumsal pratikle denetlenebilir. Bu pratik gelişme sürecini yaratmaz. Ona ancak yardım eder. Nasıl ki bir bilgin laboratuvarında bir sürecin gidişini hızlandırmaya çalışabilir ama bu sürecin yasasını ne ortadan kaldırabilir ne de yaratabilirse. Sonuç olarak bilinemezciliğe karşı yalnızca teorik bakımdan savaşmamalıyız. Aynı zamanda eylemimizle ne yaptığını bilerek dünya üzerinde etki yapabileceğini ve Marksizmin tarihsel gerçek olduğunu kanıtlayarak onu pratik bakımdan da yıkmalıyız. Örneğin bilinemezcilik, savaş kimin suçu bilinmez derken namuslu insanların eylemi onları savaş suçlularını ortaya çıkartmaya yöneltti. Böylece proletarya, Marksist materyalizmin değerini olmadan olacağı bilmenin değerini deneyimleriyle doğruladı. Sosyalistlerin hiçbir zaman doğruyu söyleyen ve haklı olan ilk insanlar olmaktan başka kusurları olmadığı yargısına vardı. Oysa olmadan olacağı doğru söyleyen, doğru bilimi söylüyor demektir. Böylece bilinemezcilik, burjuvazinin sınıf çıkarlarına hizmet eder. Eğer toplum bilimi yoksa hiçbir şey önceden bilinemez ve elbette hiçbir şey yapmamak gerek. Egemen sınıf rahatına baksın. Bilinemezcilik sömürenleri güçsüzlüğe götürür. Tam tersine toplumun bilimsel olarak bilinmesi olanaklıysa ezilenler ve sömürenler bu bilgiye sahip olabilirler. Pratik ile teori arasındaki birliği savaşımlarının yol gösterici yıldızı yapabilirler. Kuşku ve kötümserlik doğuran, kavrayamadıkları olayların gerisinde kalan insanların artık hiçbir şeye inanmayan yani ne olursa olsun herhangi bir şeye inanmaya hazır insanların işi olan bilinemezciliğe karşı diyalektik materyalizm akıllıca bir iyimserlik yaratır ve insanın olayların akışını bilerek yön verebileceğinin anlaşılmasını sağlar. Materyalizm eylemle birleşen düşüncenin gücüne sınırsız bir güven ilham eder. Marx'ın tezinin derin gerçeği böylece aydınlanır. Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar. Oysa sorun onu değiştirmektir. Yoklama soruları. 1. Bilinemezcilik siyasal görüşlerde kendini nasıl ortaya koyar? 2. Bilinemezciliğin bilim karşısındaki tutumu nedir? 3. Bilginler neden dine inanmaya devam ederler? Bilinemezcilik neden insanı inancılığa götürür? 4. Bilinemezciliği nasıl çürütmeliyiz? 5. Pragmacılık nedir? Neden bu anlayışa karşı savaşmalıyız? 6. Marksizme göre gerçeğin göreli olduğu doğru mudur? 7. Neden teori ile pratiğin birliği üzerinde ısrar etmek gerekir? 3. Bölüm. Diyalektik materyalizm ve toplumun manevi yaşamı. 2. bölümde gördüğümüz gibi ancak diyalektik materyalizm bilinç sorununa bilimsel bir yanıt getirebilmektedir. Gene ancak diyalektik materyalizm fikirlerin, toplumsal teorilerin, siyasal görüşlerin ve aynı zamanda toplumun yapıcı birer unsuru olan siyasal kurumların kökenlerinin ve etkilerinin anlaşılmasına olanak sağlar. Stalin, Diyalektik Materyalizm ve Tarihsel Materyalizm adlı yapıtında başlıca sayfaları bu sorunu ayırmaktadır. Sorunun birbirinden dikkatle ayrılması gereken iki yönü vardır. 1. Toplumsal yaşamda değişik bilinç biçimlerinin ortaya çıkması. 2. Bunların önemi ve toplumsal yaşamda oynadıkları rol. 12. ders sorunun birinci yönünü, 13. ders de ikinci yönünü ele almaktadır. 14. ders ise bilimsel sosyalizmin kökeni ve önemini incelemektedir. 12. ders, toplumun manevi yaşamı maddi yaşamının yansısıdır. 1. Bir örnek. UNESCO'nun bazı broşürlerinde barışın ancak barış zihniyetinin kafalarda yer alması ile sağlanabileceği, onun içinde savaştan kurtulmak isteniyorsa onu insanların kafalarında öldürmek gerektiğini okuyoruz. Kısaca savaşların nedeni özneldir ya da psikanalistlerin diyeceği gibi her insanın bilincinde saklı bulunan saldırganlık içgüdüsüdür ya da soydan geçme kindir. Savaşın nedenlerini böyle düşünen bir anlayış idealist bir anlayıştır. Marksist materyalizmin durumu bambaşkadır. Savaşların nedeni toplumların nesnel gerçeklerindedir. Emperyalizm çağında savaşların kökeninde zor yoluyla yeni pazarlar elde etmeye çalışmasına neden olan iktisadi bunalımlar yatar. Nesnel bir yasa olan azami kar yasası savaşları böyle açıklar. Öznel sürece, savaş fikrine, kine, saldırganlık içgüdüsüne gelince, bunun kökeninde nesnel bir savaş durumu yaratan maddi çelişkiler vardır. Öznel sürecin ortaya çıkışını açıklayan nesnel gerçektir. Nesnel gerçeği açıklayan öznel süreç değildir. Pekala, başka örnekler de alabiliriz. İçinde bulunduğumuz zamanlar genel olarak can çekişmekte olan kapitalizmin ideolojisiyle, yani ulusal ve ırksal kinler ideolojisiyle, vurgun ve savaş ideolojisi ile sosyalizm ideolojisi, uluslar ve insanlar arasındaki karşılıklı yardımlaşma ve kardeşlik ideolojisi, barış ideolojisi arasında nasıl büyük bir karşıtlık olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda ve öteki durumda fikirlerin savaşımını anlaşılır kılan toplumların nesnel gerçeğidir. Burada kapitalizm, kozmopolit büyük burjuvazi, ötede sosyalizm ve uluslararası işçi hareketi, toplumun manevi yaşamı, maddi yaşamının yansısıdır. Toplumun manevi yaşamının çok çeşitli yönleri vardır. Sanat, hukuk, din, toplumun manevi yaşamına girerler. Bunları bütün ayrıntılarıyla incelemeliyiz. Diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizme başvuran okurlar, Stalin'in büyük pratik önemlerinden dolayı toplumsal fikirler, toplumsal teoriler, siyasal inanışlar, siyasal kurumlar üzerinde özellikle durduğunu göreceklerdir. Toplumsal fikirler, yani bireyin belli bir toplumda varlık içindeki kendi yeri hakkında edindiği fikirler, şu sanatçı kendini bağımsız sanır gibi, mülkiyet hakkındaki fikirler, aile, aşk, evlenme, çocukların yetiştirilmesi hakkındaki ahlaki fikirler, hukuki fikirler de bu bütüne katılırlar. Örneğin mülkiyet hakkının kendi kendinden başka temeli olmayan doğal bir hak olduğu burjuva fikri, bu fikir özel mülkiyetin burjuva toplumun temeli olduğu maddi olgusunu ifade eder. Sahip olan burjuvazinin gözünde üretim araçları mülkiyeti dokunulmaz olduğuna göre burjuva ahlakınca özel mülkiyet fikrinin bir ilke verisi olması kolaylıkla anlaşılabilir bir şeydir. Toplumsal teoriler, yani yukarıda belirtilen toplumsal fikirleri soyut bir öğreti bütünü halinde sistemleştiren teoriler. Örneğin Platon'da site teorisi, Hobbes'te Jean-Jacques Rousseau'da, Hegel'de devlet teorisi, ütopyacıların toplumsal teorileri. Siyasal inanışlar, yani kralcı ya da cumhuriyetçi, tutucu ya da liberal, faşist ya da demokratik ve benzeri kanılar, inanışlar, düşünce, toplantı, gösteri özgürlüğü hakkındaki fikirler ve benzeri. Siyasal kurumlar, yani devlet ve devlet mekanizmasının çeşitli çarkları. Çok önemli Marksist bir tez, devleti toplumun manevi yaşamının bir öğesi olarak kabul eden tezdir. Devlet toplumun maddi yaşamını yansıtır. 2. İdealist açıklamalar. Tekrar yola çıktığımız noktaya idealist tutuma dönelim. Çeşitli görünümlerde karşımıza çıkan bu tutum çok yaygındır. İşte bunlardan birkaçı. A. En eski bilinmesinlerci tez, dinsel tanrı bilimsel tezdir. Bu tez, toplumların maddi yaşamında tanrısal fikrin bir yansısını, tanrıdan gelme bir planın gerçekleşmesini görür. Toplumsal düzen Tanrı tarafından istenmiştir. Tanrı bilimcilere göre doğa ve insan ruhu nasıl değişmez iseler, toplumda da her türlü değişiklik dine aykırıdır ve küfürdür. Madem ki değişiklik Tanrı'nın iradesine bir karşı geliştir, o halde şeytanca bir iştir. Her türlü değişiklik fikri günahkardır. Bu görüşün bir sonucu klerikalizmdir, yani ruhban sınıfın egemenliğidir. Yalnız ruhban sınıfı, yani Tanrı'nın niyet ve tasarılarının güvenilir kişileri, toplumsal düzeni güven altına alabilirler. Feodal topluma çok iyi uyan bu tez, devrimci burjuvazi tarafından yenilgiye uğratılmıştır. B. Bundan sonra özünde burjuva olan, özellikle 18. yüzyıl Fransız filozofları tarafından geliştirilmiş bulunan idealist bir tez gelir. Bu filozoflar, doğal hukuk, doğal din, akıl adına tanrısal hukuka karşı savaşıyorlardı. Feodal düzenin düzensizlik olduğunu, çünkü her insanın kendinde imgesini bulduğu aklın gereklerine uygun olmadığını öğretiyorlardı. Demek ki kendileri tarafından başlangıç olarak, evrensel ve sonsuz olarak konan akıl adına toplumu değiştirmek gerekmektedir. Öyleyse toplumsal düzen, usa uygun düzenin yansısı olacaktır. Her ne kadar bu tez, gerici feodalitenin karşısında devrimci burjuvazinin ideolojisini ifade ettiğinden öncekine göre bir ilerleme demek ise de tıpkı öteki gibi idealist bir tezdir. Bu tez fikirlerin kökenini araştırıp sormaz. Onları toplumların maddi gerçeğini yaratıp ortaya çıkaran ilk veriler olarak kabul eder. Bununla birlikte 18. yüzyılın materyalist filozoflarının özellikle Helvetius'un bir insanın fikirlerinin onun eğitiminin meyvesi olduğunu anlamış olduklarını dikkate almak gerekir. Bu filozoflar toplumlar içindeki ideolojilerin zaman ve yerle değişiklikler göstermesi üzerinde ısrar ediyorlardı. Ama Marx'ın kurmuş olduğu toplumlar bilimine sahip olmadıkları için tahlillerini daha ileri götüremiyorlardı. C. Hegel'e özellikle önemli bir yer ayırmak gerekir. Gerçekten de Tarih Felsefesi adlı kitabında toplumun maddi gelişmesiyle manevi gelişmesi arasındaki ilişkilerin incelenmesini ciddi bir şekilde ele almıştır. İdealist olarak doğayı olduğu kadar toplumu da yaratan yüce fikri başlangıç noktası diye alır. Tarih fikrin bir gelişmesidir. Böylece eski Yunan tarihi güzel fikrinin açığa vurulmasıdır. Aynı şekilde Sokrates, İsa, Napolyon fikrin anlarıdırlar. Hegel diyalektikçi olarak zaman zaman dikkat çekici tahliller yapar. Ama onun idealizmi onu büyük adamlara abartılmış bir rol atfetmeye götürür. Bu büyük adamlar onda tarihsel ilerlemenin tek nedenleri haline gelirler. Yığınları hiçe sayan, yalnız yanılmaz, üstün insanı insan sayan faşist ideoloji, Hegelci felsefenin bu yönünü saygısızca, hayasızca kötüye kullanacaktı. Duce'nin hayranlarından biri, faşizm Mussolini'nin şu anda düşündüğü şeydir demişti. Hitler imha birliklerine sizin yerinize ben düşüneceğim diye haykırıyordu. D. İdealizmin başka biçimi, Durkheim ve öğretilerinin toplum bilimi. Birçok kimseler kendilerine Fransa'da büyük bir ün kazanmış olan Durkheimci toplum biliminin idealizmden esinlendiği söylendiğinde çok şaşıracaklardır. Toplum bilimciler tanrı bilimi ve metafiziği mahkum etmiyorlar mıydı? Evrimleri içinde değerlendirilen toplumsal olayların kurumlar, hukuk, töreler gibi elverişli ya da elverişsiz ön yargılardan uzak, olumlu bir şekilde incelenmesini ileri sürmüyorlar mıydı? Ama istemekle yapmak arasında çok yol vardır elbette. Genel olarak burjuva toplum bilimcileri maddi değişmeleri kolektif bilincin gelişmesiyle açıklarlar. Bu kolektif bilincin kendisi de gizemli bir şey olarak kalmaktadır. Bu durumda toplumlar tarihi daha antik çağlardan beri insan bilincinin bir yerinde vüyaklayan manevi özlemlerin derece derece gerçekleşmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Kolektif bilinç neden şu şekilde değil de bu şekilde evrim gösteriyor bilinmez. Şu var ki aslında toplum bilimciler üretimin, sınıf savaşımının, tarihin devindiricilerinin ne olduğunu bilmezler. Bazıları da bilmek istemezler. Yüzeyde kalırlar. Örneğin toplumsal güvenliğin varoluşu fikirlerin gelişmiş olmasındandır. Bütün bunlar Leon Brunswick'in felsefesinde olduğu gibi bilincin ilerlemesi sonucuna varır. Başka alanlarda olduğu gibi bu alanda da idealizmin en ateşli şampiyonlarından birinin daha önce de sözünü ettiğimiz Proudhon olduğunu belirtmek uygun olur. Proudhon'a göre toplumların tarihi insanlığın başlangıcından beri bilincin içinde kendiliğinden var olan içkin adalet fikrinin derece derece cisimleşmesidir. Böylece üretim ilişkileri insanlığın kişiliksiz aklı içinde uyumakta olan iktisadi kategorilerin gerçekleşmesi oluyor. Bu yaratılmamış bilinç, Proudhon'un deyişiyle toplumsal deha, bütün tarih boyunca vardır. Her şey onunla açıklanır. Kendisinin açıklanacak bir şey yoktur. Ve bilinç bugün neyse her zaman o olmuş olduğuna göre Proudhon buradan tarihin gerçeğini bile yatsımaya varır. Öyleyse bir şeyin belirdiğini, bir şeyin üretildiğini söylemek doğru değildir. Evrende olduğu gibi uygarlıkta da her şey ezelden beri vardı, hareket etmekteydi. Bu toplumsal ekonominin tümü için geçerlidir. Güneşin altında asla yeni olan hiçbir şey yoktur. Tarih bir tek çizgiyle çizilmiştir. Bu arada şuna da işaret edelim ki cizvitlere ve ilahiyatçılara karşı her an vicdan adını atıp tutmaya o kadar hazır olan Proudhon, devrim sistemini Tanrı esini sistemine karşı çıkartan Proudhon, proletaryanın devrimci örgütünün korkuttuğu Proudhon ve bugün onun öğretileri sosyal demokratların da yaptıkları gibi eylem karşısında paniğe kapılıp işçilerin partisini bir kiliseye benzeten Proudhon da savaşın verdiğini sandığı ruhban sınıf ideolojisinin kurbanıdır. Kendini dünyanın ve tarihin ölçüsü sanan papaz yiyicisi Burjuva'nın vicdanı belli belirsiz bir şekilde laikleşmiş, antik çağ tanrısından hiç de başka bir şey değildir. Proudhonculuk kökünde idealisttir. Marx en etkili yapıtlarından biri Felsefenin Sefaletinde Proudhon'a çok sert bir darbe indirir. Özellikle şunları yazar. Bay Proudhon ile birlikte kabullenelim ki gerçek tarih yani zaman sırasına göre olan tarih, düşüncelerin, kategorilerin ortaya koymuş bulundukları tarihsel sıralanmadır. Her ilke kendisini içinde ortaya koyacağı kendi öz yüzyılına sahip olmuştur. Otorite ilkesi örneğin 11. yüzyıla sahipti. tıpkı bireycilik ilkesinin 18. yüzyıla sahip olması gibi. Mantıksal sıralanmaya göre ise ilke yüzyıla değil, yüzyıl ilkeye aitti. Başka bir deyişle ilkeyi yapan tarih değil, tarihi yapan ilkeydi. Bunun sonucu tarihi olduğu kadar ilkeyi de kurtarmak için kendi kendimize belirli bir ilkenin herhangi bir başkasında değil de neden 11. ya da 18. yüzyılda ortaya çıktığını sorduğumuzda zorunlu olarak insanların 11. yüzyılda nasıl olduklarını, 18. yüzyılda nasıl olduklarını, bu yüzyıllardaki gereksinmelerinin, üretici güçlerinin, üretim biçimlerinin, üretimlerinin, ham maddelerinin neler olduklarını, kısacası bu var olma koşullarının ortaya çıkardığı insanlar arası ilişkilerin neler olduklarını inceden inceye incelemek zorunda kalıyoruz. Bütün bu sorunların altından kalkmak demek, her yüzyıl için insanların gerçek, sıradan tarihini yazmak ve bu insanları kendi dramlarının hem yazarları ve hem de oyuncuları olarak sunmaktan başka nedir? Ama insanları kendi tarihlerinin oyuncuları ve yazarları olarak sunduğumuz anda dolambaçlı yoldan gerçek başlangıç noktasına ulaşırsınız. Çünkü daha baştan sözünü etmiş olduğunuz o ölümsüz ilkeleri bırakmış bulunuyorsunuz. Marx'ın Proudhon'a karşı yaptığı bu eleştiri A, B, C, D bölümlerinde belirttiğimiz idealizmin bütün biçimleri için geçerlidir. Bu durumların her birinde gerçek tersine çevrilmiştir. O şekildeki fikirlerin somut açıklaması anlaşılmaz bir hal alır. Şeyleri yeniden doğru doğrultusuna yerleştirerek toplumsal fikirlerin tarihin maddi nesnel gelişmesinin yansısı olduğunu gösteren ancak diyalektik materyalizmdir. İdeolojiler bilimini kuran yalnız diyalektik materyalizmdir. İdealizm fikirleri bildirir, ilan eder, onlara geçit yaptırır. Aşağılık materyalizmi onları yatsımakla suçlar. Göreceğimiz gibi bu da yanlıştır. Ama gerçekte idealizm fikirleri ne kadar az anlıyorsa onlardan o kadar çok söz ediyor. Fikirlerden her şeyi açıklamalarını ister ama fikirler onun için açıklanmaz olarak kalır. 3. Materyalist diyalektik tez. Doğanın, varlığın, maddi alemin ilk veri, oysa bilincin, düşüncenin ikincil veri, türev olduğu doğru ise maddi dünyanın insanların bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel gerçeklik olduğu, oysa bilincin bu nesnel gerçekliğin bir yansısı olduğu doğru ise bundan çıkan sonuca göre toplumun maddi yaşamı, toplumun varlığı da aynı şekilde ilk veridir. Buna karşılık toplumun manevi yaşamı ikincil bir veri, bir türevdir. Toplumun maddi yaşamı insanların iradesinden bağımsız olarak bulunan nesnel bir gerçekliktir. Oysa toplumun manevi yaşamı bu nesnel gerçekliğin bir yansısı, varlığın bir yansısıdır. Toplumun manevi yaşamının toplumun maddi yaşamını yansıttığı tezi, böylece bu kitabın ikinci bölümünde açıklanan felsefi materyalizmin doğrudan doğruya bir sonucudur. A. Toplumun maddi yaşamı yalnız tek tek bireylerin bilincinden değil, genel olarak insan bilincinden ve iradesinden bağımsız olarak var olan bir nesnel gerçektir. İşte bazı idealist düşünürlerin onun yasalarını anlamadıkları için alın yazısı dedikleri, bu bilinçten bağımsız olan nesnel gerçektir. Varoluşçular aynı şeyi muhafaza ederek onun sözcüklerini yenilemişlerdir. Varoluşçular dünyaya atılmış adamdan, durum içindeki insandan söz ederler. Bu kitabın tarihsel materyalizme ayrılmış olan 4. bölümünde bu durumun bir gizli olmadığını ve bilimsel olarak incelenebileceğini göreceğiz. Birkaç örnek bilinçten bağımsız bu nesnel gerçeğin ne olduğunu anlamamıza yardım edecektir. Feodal düzende Avrupa'nın genç burjuvazisi büyük manifaktürlerin yapımına başladığı zaman o dönemde hayırlahlığını takdir ettiği krallık iktidarına karşı aralarına katılmayı düşlediği soylular sınıfına karşı bir devrimle sonuçlanmak zorunda olan bu yeniliğin toplumsal sonuçlarından habersizdi. Rus kapitalistleri Çarlar Rusya'sında büyük modern sanayiyi kurdukları zaman sosyalist devrimin gelecekteki zaferi için koşulları hazırladıklarının bilincinde değillerdi. Stalin'in Anarşizm mi Sosyalizm mi adlı kitabında sözünü ettiği kunduracı Adelhanov'un ayakkabı fabrikasında işe girdiği zaman geçici olduğunu sandığı bu kararının uzak gelecekteki sonucunun kendisinin sosyalist fikirlere bağlanışı olacağından habersizdi. Amerikan emperyalistleri ve onların peşinden giden batılı kapitalistler 1947'de Marshall Planı temeli üzerinde SSCB'yi, Çin'i ve Avrupa Halk Demokrasisi ülkelerini ekonomik bir ablukayla boğabileceklerini sanmışlardı. Gerçekte ise boğulmak şöyle dursun, yeni dünya pazarı sağlamlaşmış oldu. İşte binlerce romancının şişirip durdukları alın yazısı budur. En ivedi çıkarların karşılanması için savaşım, az ya da çok uzun bir süre sonunda bu savaşıma girişmiş olanların iradesinden bağımsız olan toplumsal sonuçlara neden olur. Ayrıca bu en yakın çıkarlar, madem ki belli bir alanda şu ya da bu toplumun, şu ya da bu sınıfın nesnel durumuna bir yanıt verirler. Hiç de keyfi çıkarlar değillerdir. Burada Marx tarafından tarihsel materyalizmin şu şekilde ifade edilen temel bir önermesi vardır. Varlıklarının toplumsal üretiminde insanlar aralarında zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar. Bu üretim ilişkileri onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder. Örneğin kapitalist üretim ilişkileri insanlar tarafından seçilmiş değildi. Feodal toplumun bağrında üretici güçlerin gelişmesi, insanlar istesinler istemesinler, zorunlu olarak başka üretim ilişkilerinin değil de kapitalist üretim ilişkilerinin şekillenmesine götürür. Bunun içindir ki her yeni kuşak kendisi için yapılmış, hazırlanmış koşullardan hareket etmek zorundadır. O zaman bu alın yazısı olmuyor mu? Hayır, çünkü göreceğimiz gibi nesnel üretim ilişkilerinin bilimsel olarak incelenmesi, onların niteliğinin anlaşılmasına, evrimlerinin önceden bilinmesine ve bu evrimin hızlandırılmasına olanak sağlar. Her an idealistlerin yaptıkları biçimde ruhun bağımsızlığını neden olarak ileri sürmek, onlar hakkında hiçbir şey bilinmediği zamanda bile kendilerini öncelikli ruha kabul ettiren nesnel koşulları bilmezlikten gelmek demektir. Başka bir şey değil. Çünkü idealist düşünürün kötü kaderi şudur. İdealist düşünür, bilincin var olmasını ve işlenmesini sağlayan nesnel koşullar üstünde hiç durmadan kendi bilincinden hareket ettiği için bilincin kendi kendine yeterli olduğunu sanır. Bu materyalizmin savaşın verdiği yanılsamadır. Bunu söyledikten sonra şimdi burada önemli bir pratik vargıyı ortaya koyduğumuza ilişkin gözlemler çıkarmamız gerekir. Tarihte çok büyük maddi değişikliklerin, değişmeye katılmış olanlar ya da ona neden olmuş olanlar, bu değişmenin sonuçlarının bilincinde olmadıkları, bu değişmeyi istemedikleri halde oluşturduklarını gösterdik. O halde bir ülkede ancak bütün emekçiler devrimci teoriye kazanılmış oldukları takdirde sosyalist devrimin olabileceğini öne sürmek yanlıştır. Ekim 1917'de devrimi kendi elleriyle yapmış olan milyonlarca insan Lenin kadar ve devrimin bilimsel öncüleri kadar geleceği görmüyorlardı. Ama tarih içindeki görevlerini yerine getirirlerken kendi öz bilinçlerinin değişmesine, Marx'ın bilimsel olarak önceden gördüğü yeni insanın başarısına çalışıyorlardı. B. Toplumun manevi yaşamı, toplumun nesnel gerçeğinin bir yansısıdır. Toplumsal ilişkileri keyfi olarak belirleyen insanların iradesi değildir demiştik. Daha çok üyeleri oldukları toplumun maddi gerçeği tarafından koşullandırılan insanların bilincidir. Oysa bu toplum bir tansıktan doğmamıştır. Toplum insanlara doğaya karşı başarılı bir savaşım sağlamak üzere şekillenmiş ilişkilerin tümüdür. Bu ilişkiler zorunlu olarak insanların emrinde bulunan, yararlandıkları ve kendilerini uydurmak zorunda oldukları üretici güçlerin evrim düzeyiyle koşullandırılmışlardır.